Kitabın adı Geçmişten Gelen Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 33. ayrım. 16. Suit, önceki gece giriş yapan ve nakit ödeme ile odayı iki gecelik tutan Juliet Darcy adına ayırtılmıştı. Kurban Spencer Campbell, Campbell Yatırım Danışmanlığı Şirketi'nden sahibi. Eve, polis merkezindeki toplantı odasında adamın yüzünü ekrana getirdi. 61 yaşında, boşanmış. Kısa süre önce iki numaralı eşinden ayrılmış. Juliet Darcy ile suitinde özel bir danışma toplantısı varmış. Kahvaltı toplantısı. Denver saatiyle sabah 8'de. Ben burada New York'ta kapıyı tekmelediğim sıralarda. Giderek fevrileşti, gösteriş yapıyor. Güvenlik içeri girdiğinde Campbell öleli daha yarım saat bile olmamış. Juliana resepsiyondan çıkış yapmaya zahmet etmemiş bile. Çantasını almış. Rahatsız etmeyin ışığını yakmış ve otelden çıkıp gitmiş. Otopsi ve laboratuvar raporları Campbell'ın kahvesine zehir karıştırıldığını gösterecek. Sırf bu adamı öldürmek için Denver'a gitmiş. Feeney ellerini tel tel sert saçlarının arasından geçirdi. Ne anlamı var ki? Sadece yapabileceğini ispatlıyor. Adamın onun için hiçbir anlamı yok ki. Ben onu bulmak için kendi kuyruğumu kovalarken kendisinin istediği zaman ve istediği yerde ayağımın dibine bir ceset daha serebileceğini göstermek için kolayca kurban edilmiş bir piyon sadece. Yine davranış kalıbını değiştirdi. Çünkü bana ne yapacağı o kadar kolay tahmin edilebilir bir tip olmadığını göstermeye çalışıyor. Ve diye düşündü Eve, Rourke'un peşinde olduğunun kokusunu almamı istemiyor. Kurbanlar için yaşlı, aptal adamlar ifadesini kullandı. Asıl hedefini gizlemeye yönelik cinayetler. Senin yüzünden öldüler. Eve, sesi zihninden uzaklaştırdı ve hissettiği suçluluğu, en azından çoğunu. Hapse girmeden önce belirlediği potansiyel hedefler vardı. İçeriden de seçmeye ve araştırmaya devam etmiş olması muhtemel. Hapishanedeki çalışma ofisinden aldığımız bilgisayarlarda elektronik takip ve incelemeler yaptık diye onayladı Feeney. En ufak veri transferlerini bile inceledik. Henüz bu kurban ya da diğerleriyle ilgili hiçbir şey yok. Kişisel işleriyle ilgili bir şey de yok. Finans, emlak, seyahat sorgulamaları, hiçbir şey. Onlar için kendi özel bilgisayarını kullandı. Eve, onunla işi bittiğinde gözetmen Miller'ın doğduğuna pişman olacağını düşündü nefretle. Büyük ihtimalle başlarda ofis bilgisayarıyla da uğraşmıştır ama takip edilmesini riske edemeyeceği veriler için kişisel bilgisayarını kullanmıştır. Eve, odadakilere baktı. Parası var, hem de oldukça çok. Kişisel para uzmanım, kadının paraları büyük ihtimalle farklı yerlerde ve gizli hesaplarda tuttuğunu söylüyor. Elimizde paranın izini sürebileceğimiz hiçbir şey yok. Lupi, Juliana'nın ona burada, New York'ta kendine ait bir evi olduğunu söylediğini iddia ediyor. Chicago polislerinin yaptığı sorgulamada da benzer bir ifade vermiş ama evin nerede olduğunu söylemiyor ya da söyleyemiyor. Ben bilmediğini düşünüyorum. Juliana vakit geçirmek için onunla konuşmuş olabilir. Fakat kendini riske edebilecek hiçbir şey planlamamıştır. EDD'de özel mülkleri tarıyoruz. Feeney ağzına biraz fındık attı. Ama satın alma ya da kiralamaya yönelik bir tarih, bir semt ya da bölge ya da isim olmadan o konuda boşa kurşun atıyoruz. Kendine de çok para harcıyordur. Eve, Juliana'nın diskteki görüntüsünde ne kadar şık, bakımlı ve formda gözüktüğünü düşündü. Ama harcamalarını nakit yapacak kadar zeki davranacaktır. Lüks mağazaları, güzellik salonlarını ve restoranları gözden geçirelim. Ama burası lanet olası New York olduğuna göre o da samanlıkta iğne aramaktan farksız olacak. Eve kafasını toparlamaya çalıştı. Yine de deneyelim. Birkaç memuru mağazalarla link görüşmeleri yapmaları için görevlendirin. Belki üzerindeki kırmızı kıyafetten bir şey yakalayabiliriz. Dockport'tan net boy ve beden ölçülerini aldık. O kıyafetin o bedendeki satımlarını kontrol etsinler. Chicago'dan da almış olabilir ya da herhangi başka bir yerden dedi Peabody. Ve o tarz kırmızı kıyafetlerin modeli sonsuzdur. Evet, çok küçük bir ihtimal. Biz yine de elimizdeki her ayrıntıyı incelemeye devam edeceğiz. Önünde sonunda bir şey yakalayacağız. Bu arada Denver'a giriş ve çıkış yapan tüm toplu taşıma ve özel araçları kontrol edeceğiz. Ne kullandığını bulacağız ama bulduğumuz zaman o çoktan buharlaşmış olacak. Yine de elimizde veriler olacak. Risk alıyor, dedi Peabody. Zamanlamadan emin olamazdı ama yine de Campbell'ı sana söyledi. Eğer söylemeseydi, muhtemelen saatler sonra ortaya çıkardı. Riskler savaş kazanmayı daha da eğlenceli hale getirir. Bu bir intikam karşılaşması ve düşmanın kanı iyice akmadıkça tatmin olmak yok. Ve beni sarsmak istiyor, beni öldürmek istemiyor ama benim bir hedef olduğumu düşünmemi istiyor. Benim kaybetmiş olarak yaşamaya devam etmemi istiyor aslında. İstediği Rourke. İşte bu bizim avantajımız. Bunu bildiğimizi bilmiyor. Rourke, şehir merkezindeki ofisinde bir toplantıyı bitirdi ve diğerine hazırlanmaya başladı. Sabahki çalışmaları onu biraz programının gerisine atmıştı. O akşam biraz fazla çalışması gerekecekti ama evden halletmenin bir yolunu bulacaktı. Niyeti, her ikisinin de iş programlarının izin verdiği ölçüde iyi ve mümkün olduğunca yakın olmaktı. Kero, dahili linkten idarecisine seslendi. Realto toplantısını holografik toplantıya çevir. Evdeki ofisimden yapacağım. 7:30'da. Finn ve Bowler'la olan yemekli toplantıyı da buradaki yemek salonuna alalım. Bu değişikliklerin Temen Dallas'a da bildirilmesini sağla. Evet efendim, burada sizi görmek isteyen biri var. Adı Dr. Mira. Eğer içeri göndermemi istiyorsanız sonraki toplantınızdan önce 10 dakikanız var. Eğer isterseniz kendisine başka bir randevu verebilirim. Hayır. Rourke kaşlarını çatarak zaman hesaplamaları yapmaya başladı. Onunla şimdi görüşürüm. Eğer Brinkstone temsilcileri geldiğinde işim hala devam ediyorsa bekletirsin. Rourke linki kapattıktan sonra kalkarak ofisinde yürümeye başladı. Mira pek haber vermeden gelecek ya da gün ortasında öylesine sosyal bir ziyarette bulunacak tarzda biri değildi. Yani her ikisinin programlarını da zora sokmasına değecek kadar önemli olduğunu hissettiği bir konu vardı. Dalgın bir tavırla oto aşçıya doğru ilerleyerek doktorun o çok sevdiği bitki çaylarından birini programladı. Kero kapıyı çaldığında Rourke bizzat giderek açtı ve elini Mira'ya uzattı. Seni görmek çok hoş bir sürpriz. Öyle olmadığına eminim. Mira onun elini sıktı. Ama vakit ayırdığın için teşekkür ederim. Resepsiyondan buraya gelene kadarki manzara karşısında büyülendim. Uzun cam koridorların bir harika. Rakiplere buraya ulaşmalarından önce düşünecek biraz vakit veriyor. Teşekkürler Kero. Yardımcısı sessizce kapıyı kapayarak çıkarken Rourke Mira'yı içeri aldı. Ve burası. Mira, inanılmaz güzel mobilyalar, büyüleyici sanat eserleri ve şık ekipmanlarla donatılmış odada bakışlarını gezdirdi. Kesinlikle seni yansıtıyor. Aynı anda hem şık ve zarif hem de pratik olmayı başarmış. Meşgul olduğunu biliyorum. Seninle görüşemeyecek kadar değil. Çay tercih edersin değil mi, Yasemin? Evet. Rourke'un bu kadar ufak bir ayrıntıyı hatırlamasına şaşırmadı. Bilgisayar gibi bir beyni olduğunu biliyordu. Rourke'un gösterdiği rahat koltuğa oturdu ve onun da yanına oturmasını bekledi. Havadan sudan konuşarak daha fazla vaktini harcamak istemiyorum. Gelmeni iyi mi istedi? Hayır, ama seninle konuşmak istediğimden haberi var. Onunla bugün görüşmedim, ancak görüşeceğim. Dün akşam yaralandığını biliyorum. Çok dayanıklı. Düşündüğü kadar değil elbette, fakat bir şekilde ayağa kalkmayı becerdi. Tepeden tırnağa morlukları var. Kafası yumurta gibi kırılıp dağılmadığı için çok şanslı. Gerçi taştan yapılmış olmasaydı çoktan dağılırdı. Ona aşık olma nedenlerinden birisi de bu. Doğru. Yine de endişeleniyorsun. Bir polisle evli olmak stres konusunda büyük bir fedakarlık gerektiriyor. Eve bunun farkında. Başta sana hissettirdiklerine direnmeye ya da inkar etmeye çalışmasının nedeni de buydu. Nedenlerinden biri. Mira uzanarak Rourke'un elini tuttu. Diğer bir neden de babasıydı. Dallas'a gittiğinizi söyledi. Güzel. Bu konuda konuşabilmesi güzel. Ama sen konuşamazsın. Mira onun gerildiğini hissedebiliyordu. Rourke, benimle daha önce dürüstçe konuşabilmiştin. Bu konudaki durumu ve şartları bilen pek insan yok. Konuşabileceğin kimse yok. Peki ne söylememi istiyorsun ki? Bu benim değil, Eve'in kabusu. Elbette senin de kabusun. Sen onu seviyorsun. Evet, onu seviyorum ve ne olursa olsun yanında olacağım. Yapılabilecek her şeyi yapacağım ama yapılacak çok az lanet olası şey var. Arada sırada seninle konuşmanın ona iyi geldiğini biliyorum ve bunun için minnettarım. Eve senin için endişeleniyor. Endişelenmesine gerek yok. Rourke, boğazında yükselen öfkeyi hissedebiliyordu fakat bastırmayı başardı. Senin endişelenmene de gerek yok. Ama yine de uğrama inceliğini gösterdiğin için teşekkür ederim. Mira, Rourke'un yüzündeki soğuk tavrı olduğu kadar hemen altındaki ateşi de görebiliyordu. Çayını kenara koydu, uçuk pembe takımının eteğini düzeltti. Pekala, programını böldüğüm için üzgünüm, seni daha fazla tutmayayım. Lanet olsun. Rourke ayağa fırladı. Burada bütün hissettiklerimi kusmamın ne anlamı var ki? Eve nasıl bir faydası olacak bunun? Mira, oturduğu yerden kıpırdamadı, tekrar çayını aldı. Sana bir faydası olabilir. Nasıl? Rourke Mira'ya döndü. Yüzünde öfkeyle acı karışımı bir ifade vardı. Hiçbir şeyi değiştirmez. Orada dikilip Eve'in acı çekişini, olanları hatırlamasını ve o anda oluyormuş gibi hissetmesini izlemenin nasıl bir şey olduğunu mu duymak istiyorsun? Çaresiz, korkmuş ve kaybolmuştu. Onu izlerken ben de aynı şekildeydim. Ben üzerime gelen bir şeyin peşine düşerim. Peşine düşüp gereğini yaparım. Ama bu... Bunun peşine düşülemez. Senin söylediğin anlamda. Mira bunun onun için ne kadar zor olduğunu düşündü. Bir savaşçı gibi görünen ve düşünen bu adamın dünyada en çok değer verdiği kişiyi istediği şeyden korumak için yapabileceği hiçbir şey yoktu. Ve değiştirilemez diye ekledi Mira. Engel olunamaz. Çünkü olanlar zaten oldu. Bu yüzden tıpkı Eve olduğu gibi seni de sıkıyor. Bazen geceleri çığlık atıyor. Rourke iç geçirdi. Bazen sadece inliyor. Tıpkı korktuğunda ya da acı çektiğinde inleyen küçücük bir hayvan gibi. Bazı gecelerse rahat uyuyor ve ben onun rüyalarına girip o adamı öldüremem. Profesyonel objektiflik, Rourke'un şu anda hissettiği duyguların önüne geçemezdi. Aynı şekilde Mira'nın hislerinin de. Doktor tekrar konuşurken boğazının tıkandığını ve gözlerinin yaşarmaya başladığını hissetti. Hayır, öldüremezsin. Fakat uyandığında yanında oluyorsun Rourke. Senin varlığının Eve'in hayatında nasıl bir fark yarattığını anlamıyor musun? Geçmişiyle yüzleşme cesaretini senin verdiğini anlamıyor musun? Ve seninkini kabul edecek sevgiyi sağladığını? Gerçekçi olarak düşündüğümde olduğumuz kişiler yüzünden olduğumuz insanlar haline geldiğimizi, içimizdeki neyse o yüzden öyle bir insan haline dönüştüğümüzü biliyorum. Şansa ve kadere inanıyorum. Ancak kader senin istediğin gibi davranmıyorsa arada kolunu sağlam bir şekilde bükmen gerektiğine de inanıyorum. Mira'nın gülümsediğini gördüğünde Rourke omuzlarının biraz rahatladığını hissetti. Olanın olduğunu ve değişmeyeceğini biliyorum ama bilmek zamanda geri dönüp değiştirmek istememe engel olmuyor. Rourke yumruklarını sıktı sonra tekrar açtı. Bunun çok sağlıklı bir his olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten mi? Umarım öyledir. Çünkü ben de sık sık aynı şekilde hissediyorum. Ben de Eve'i seviyorum Rourke. Rourke Mira'nın ciddi yüzüne, anlayışla dolu gözlerine baktı. Evet biliyorum. Seni de seviyorum. Rourke adeta yabancı bir dili anlamaya çalışıyormuş gibi bir iki kez gözlerini kırpıştırdı. Teşekkürler. Mira hafifçe gülerek ayağa kalktı. Siz ikiniz... Sevgi ifadesi karşısında hep şaşkın ve afallamış görünmeyi başaran bir çiftsiniz. Sen iyi bir adamsın Rourke, dedi Mira ve uzanarak onu yanağından öptü. Pek öyle değilim. Evet öylesin. Umarım her ihtiyacın olduğunda gelip benimle konuşmak konusunda kendini rahat hissedersin. Şimdi bırakayım da toplantına dön. Ben de benimkine geç kalmayayım. Rourke onu kapıya kadar getirdi. Sana direnmeyi başaran kimse oluyor mu? Mira göz kırptı. Çok uzun süre dayanamıyorlar. 33. ayrımın sonu. Sayfa 331. Devamı 34. ayrımda.